İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Celal Türer hocamız. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle şükür kavramı üzerinde konuşacağız. Çünkü şükür Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir kavram ve dinleyicilerimiz bizi biliyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen kavramlar üzerine yoğunlaşıyoruz. İlk programlarımızda daha çok Kur'an'la birebir karşılaşan, dindar veya dini anlamaya çalışan bireylerin nelerle karşılaştıkları, hangi kavramları, hangi anlamlarda gördükleri ama bunların da açılımları üzerinde konuşmaya çalışmıştık. Şimdi şükür kavramını da çok sıkça karşılaştıkları bir kavram olarak görüyoruz. Ve ben doğrusu isterseniz programa gelmeden önce pek çok ayetin olduğunu da tespit ettim şükür ile ilgili. Her tabii ki sadece şükür değil ama bu kavramın bütün versiyonlarını topladığım zaman bayağı bir külli bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizden öncelikle bunu bir istirham edeceğim. Nedir Kur'an-ı Kerim'de şükür kavramıyla ilgili problem? Yani Allah bizden kendisine şükretmemizi mi istiyor? Şükür derken neyi kastediyor? Kendisi şükür anlamında acaba bir sıfatı kendi üzerine edinmiş bir durumda mı? Biz ondan ne öğreniyoruz? Bunlarla ilgili bir giriş yaparsak çok sevineceğim hocam.
Eyvallah. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 75 yerde şükürle ilgili isim ve fiil hali, 29 yerde isim, 46 yerde fiil halinde şükür kelimesi geçiyor. Şükür, övmek, met etmek, iyiliğe karşı dua etmek, nankör olmamak anlamında kullanılıyor. Araplar şükür kelimesini şükrün dabbe, hayvan yemi yemekle semirdi, yani karşılığı görüldü anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla şükür kelimesinin ima etmek istediği husus Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere medyunu şükran ya da bizim ifademizle karşılık vermek anlamında. Çünkü Kur'an'ın inşa etmek istediği insan, tabiri caizse insan ve kainatla ilişkisinde öyle bir ahlaki duruşta olmalı ki bu duruş ona hem anlama açısından hem yaşama açısından bir duruş versin. Bu anlamda Allah'la ilişkimiz, Cenab-ı Hak'la ilişkimiz bir şükür nankörlük ilişkisidir. Din de zaten özellikle şükür kelimesiyle Allah karşısındaki duruşumuzu doygun hale getirmek istiyor. Bunu biraz açacak olursak şöyle diyebiliriz. Kadim ulemamız şükrü nimetin nereden geldiğine dikkat etmek olarak anlamış. Dolayısıyla karşılaştığımız hayatta pek çok nimetle hemhal oluyoruz. Bu nimetlerin arkasında duranı keşfedebilme şükrün birinciliği, yani farkındalığını oluşturuyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ikide bir bize bütün bu nimetlerin bir bağış, bir ihsan olduğunu hatırlatıyor. Hatta dinin bizatihi kendisi nedir diye sorduğumuzda şükür ve nankörlük ilişkisi olduğunu, daha sonraki kavramların artık terminolojik anlamda ıstılah anlamını, yani dini anlamı kazandığını görüyoruz. Biraz daha açacak olursam şöyle ifade edeyim. Dinin özü ahlakidir, bir duruş işidir. Din dediğimiz hususiyet insanın Allah karşısındaki şükran olma halini ifade eder. Hayır, nankörlük yapıyorsa bu onun karşı çıktığı ya da nimetlerin geldiği yeri fark etmemesi halidir. Bu yüzden de dindarlık dediğimiz hususiyet Allah karşısındaki insanın teşekkür etme hali, yani ona şükran duyma hali, tam tersi nankörlük etme haline de bugünkü terminolojiyle küfür hali diyoruz. Çokça bildiğiniz beni zikredin, bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Biz onu genelde bana küfretmeyin diye ifade ederiz. İnsanın Cenab-ı Hak'la ilişkisi, varoluşsal ilişkisi, ontolojik ilişki deriz. Şükür ve nimet ilişkisi, şükür ve küfür ilişkisidir. Bu yüzden dindarlık eşittir şükür ilişkisidir. Bunu gelin bugüne taşımaya çalışalım.
Hocam ondan önce müsaadenizle şöyle bir özet yapalım. Allah ile ilişkiyi belirleyen bir kavram olarak anlıyorum ben bu anlattıklarınızdan.
Hatta
yani,
daha
bu kavramlardan birisi de şükürdür. İnsanın Allah karşısındaki duruşunu belirlemesi istenen, Allah tarafından istenen bir ifade değil mi? Bu şükredin dediğine göre bize demek ki şükrederseniz ben sizi bana yakın bulurum, sizi severim. Çünkü
hatta,
Allah şükredenleri sever ifadesi
hatta,
çokça geçiyor.
Ayet-i kerimesi eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım ifadesi.
Arttırırım şeklinde
dolayısıyla
geçiyor.
Burada bir fiilden çok bir hale delalet ediyor.
Hale delalet ediyor. Hocam
bilirsiniz,
bu çok önemli. Evet.
Kavramlar somut, kolayca tanımlanırken hal, hele ahlaki haller kolayca tanımlanamıyor. Bu çerçevede şükür hali tam bir ahlaki duruş ifade ediyor.
Hocam eğitimci kimliğimle bir şey söylemek istiyorum burada. Biz bunu tutumla ifade ediyoruz. Eğer izniniz olursa bunu
elbette,
bu şekilde tanımlamak mümkün.
Elbette bir tavır, bir tutum
çünkü
olarak
dediniz
görebiliriz.
Ya, nimetin nereden geldiğini fark etmenin aslında ifadesi, hı-hı, değil mi şükür? Hı-hı. Dolayısıyla kavram olmaktan daha fazla bir şeye evriliyor ve bu bir hali ifade ediyorsa
çok doğru.
Bunu istemek, buna istekli olmak dolayısıyla bu farkındalık insanı bir bilince götürecek ve hep o hal üzere olmayı istemeye devam edecekse ve onu belirleyen davranışlardan birisi haline gelecekse buna biz tutum diyebilir miyiz?
Çok doğrudur.
Evet.
Zaten biz şükrün mekanizmasını şöyle ifade ediyoruz. Önce bir farkındalık hali, yani siz karşılaştığınız durumun ne olduğunu fark edeceksiniz. İkincisi, irade edeceksiniz, bu farkındalığa cevap vermeye çalışacaksınız. Teşekkür hali de burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şükür dediğimiz faaliyet iki yönlü. Bir, geleni fark etmeniz. İki, gücünüz yettiği kadar da karşılık
vermeniz.
Ha, bu karşılık da ulemamız çok güzel ifade etmiş. Şükür üç cinstendir demiş. Bir, dilin şükrü. Övmek, teşekkür etmek, met etmek ve benzeri. İkincisi, davranışın, bedenin şükrü, ibadet kulluğumuz, işte her türlü eylemsel faaliyetimiz. Daha derin anlamda ise kalbin şükrü. O da masivadan, yani Cenab-ı Hak'tan alıkoyan her türlü faaliyetten uzak durmak olarak belirlemişler. O yüzden de insanlar bu üç seviyede, aslında hayat içinde bu üç seviyenin birbirinden ayrılmayacağını pekala biliyoruz ama en azından dil seviyesinde teşekkür etmekle, minnettarlık duymakla davranış anlamında ve haliyle tabii nimetleri verene. Tabii burada bizim kastettiğimiz veya Kur'an'ın ifade ettiği şükür Cenab-ı Hak'la insan karşısındaki şükür. Ama Allah bu şükrün tırnak içinde yeryüzüne de şamil olmasını ister. Yani insanlar arası ilişkilerde de teşekkür etmenin. Çünkü nimetlere teşekkür etmeyen ya da karşıdaki insanlara teşekkür etmeyen insanın nankörlük ettiğini bize ikide bir söyler.
Hocam bu konuyu biz programlarımızda çokça işliyoruz. Teşekkür ederim buraya geldiğimiz için şimdiden daha konuşacağız ama doğrusunu isterseniz işte bu tarz Kur'an'dan edindiğimiz bilgiler insanlar arasında, yani beşeri ilişkilerimizde eğer o söylediğiniz anlamda hani o üçlü silsile bir döngü içerisinde hareketlerimize, dilimize, gönlümüze yansımıyorsa biz bunu nasıl ispat edeceğiz Allah'a? Yani bu beşeri düzlemde olması gereken bir şey değil midir zaten? Ben dünyada insanlarla yaşıyorum. Yani insanlara teşekkür etmeyenin Allah'a şükretmesi arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim?
Şöyle,
herhalde onu yapmayan onu da yapmaz diye düz bir mantıkla hareket edebilirim değil mi
çok
bu durumda?
Çok doğru. Eğer isterseniz yeryüzünden gökyüzüne ya da gökyüzünden yeryüzüne inelim. her iki gidişin olmayışı ister istemez şükür kavramının ucu açık olmasına sebep oluyor. Yani söz gelimi, küçücük bir iyilik karşısında teşekkür etmeyenin yukarıda nimetleri verene en büyük şükre layık olana şükretmemesi olasıdır. Ya da böyle bir bilince sahip olmayanın da aşağıdaki insanlara nankörce ya da kayıtsızca bila kayıt davranması mümkün olur. O yüzden de dinin bu sefer amacını görmek lazım. Genelde din yukarıdan aşağı inen bir seviyede fark edilmiştir. Ama bugün artık seküler dünyada aşağıdan yukarıya çıkması gerektiği, hatta insandan Cenab-ı Hakk'a çıkması gerektiği söyleniyor. Orta çağlar veya daha önceki kadim kültürler sistemin tabiri caizse ideal olduğunu söyler, aşağıdaki insanın uymadığını, hatta onu suçlar, yani iradene sahip çıkmadın vesaire. Ama bugün pek çok açıdan aşağıdaki insanların tutumlarına, davranışlarına ya da yetilerine, biyolojik yapılarına uygun bir anlayış geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de ben aşağıdan yukarıya çıkan bir anlayışın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de dindarlık nedir dediğinizde, mesela Efendimizin ifadesiyle teşekkür etmeyen, yani insanlar arası ilişkilerinde dikkat etmeyen, sahip olduklarına teşekkür etmeyen, dindarlık anlamında Cenab-ı Hak'la ilişkin, yani yatay ilişkileri iyi olmayanın dikey ilişkilerinin de iyi olmayacağını söyleyebiliriz. Ama geleneksel anlayış, dikey ilişkisi iyi olanın sanki yatay ilişkilerinin, insanlar arası ilişkilerin iyi olduğunu düşünmelerine sebep oluyor. Hayır, öyle bir şey
yani
yok.
Belki böyle bir varsayım, yani öyle olursa zaten öyle olur anlamına geliyor gibi, ama Allah'la olan ilişkimizi besleyecek olan insani düzlemimizi kaybediyoruz.
Çok
o
doğru.
Zaman.
Biz genelde dindarlığı insanlarla ilişkilerde görebiliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bize, demin ifade ettim, Kur'an-ı Kerim'le bir duruş kazanmamızı salık veriyor. Niçin? İnsanlarla ve kainatla ilişkide doğru dürüst ilişkiler üretebilmemiz için. Söz gelimi, Cenab-ı Hakk'a şükretmeyen insanın başkalarına şükretmesi, başkalarının yaptıklarına teşekkür etmesi mümkün değildir. O yüzden de şükür faaliyeti dini kadim anlamda yukarıdan başlamış, ama bugün seküler anlamda düşünelim. Yani herhangi bir şekilde gündelik anlamda düşündüğümüzde insanların beraberce yaşarken o ilişkilere dikkat etmesi zaten onların da bir dindarlık göstergesi oluyor.
O zaman az önce ben hani demiştim buna geleceğim hocam diye, iyilikle şükür arasında bir bağlantıyı da bu anlamda, bu çerçevede düşünmemiz mümkün olabiliyor.
Mesela
değil mi?
Bugün kavram belki İngilizcedir ama nasılsınız, well ya da wellness dediğimiz iyiyim. Mesela bugün insanlık iyi kavramını neyle ifade ediyor? Aşağı yukarı anlayış şudur, doygunluk halidir.
İyi olma halinden
İyi olma
söz
hali,
ediyoruz değil mi hocam?
Doygunluk hali. Ne demek doygunluk hali? Sizin karşılaştıklarınızın, yaşadıklarınız karşısında doygun olma halidir. Yani size verilenler, varoluşun, tabiatın hiç önemlidir Cenab-ı Hak olup olmaması, karşılaştıklarınızda doygun davranıyorsanız bu iyi olma halidir. Bunun kadim dünyadaki karşılığı teşekkür etme, şükretme meselesidir. Yani bugün insanlar karşılaştığı bir hayattan, ilişkilerden doygunsa, yani ben bu işten doygunum diyorsa aslında iyi olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede unuttuğumuz bir kavramdır şükretme. Varoluşta olup biten karşısında itminan halidir. Yani teşekkür ederim, olmuştur.
Hocam bu sizin söylediğiniz o kadar yani insanın oturup zaman zaman kendi kendine düşününce, Allah Allah, şimdi ben bu teşekkürü yaptım, karşımdaki insana bunu söyledim ama yani o mu kendini iyi hissetti yoksa ben mi kendimi iyi hissettim noktasına getiriyor ki, ben zannederim uzak hedef aslında insanın, değil mi? Yani bu iyi olma hali her insanın tek tek, yani dindarlık da belki, hı-hı, bununla açıklanabilir bir şeydir. İşte o doygunluk dediğiniz o, ha şimdi ben huzurluyum, ben iyi hissettim demek ki, birine teşekkür ettiğim zaman evet ona iyi hissettirme bir, ama bir daha var ki o belki de işte beni sürekli bunu yaparak eylem haline dönüştürerek tutumu gerçekleştirmeme sevk eden şey benim iyi olma halim.
Çok doğru. Hatta bunu şöyle negatif anlamıyla ifade edelim. Bugün insanlar borçlu olmak, bağlanmak istemiyorlar. Yani siz görevinizi yaptınız diyorlar.
Eyvah. Hocam şimdi, buraya ne zaman geleceğiz diye düşünüyordum. Demek ki şimdi geldi. Evet, işte soru bu.
Şimdi insanlar, modern insan borçlu olmak istemiyor, bağlanmak istemiyor ve bunun karşılığını ödemek istemiyor. Peki bu anlamda teşekkür etmek, şükretmek neyi ifade ediyor? Tabiri caizse size yapılanı fark etmek anlamındadır. Ödeyin ya da ödemeyin. Fark etmediğiniz durum nedir? Bunun karşılığı nankörlüktür. Mesela bizim kadim kültürümüzde şükretmeyi insanlar fark ederken nankörlük fark edilmez. Ama eylemlerde ortaya çıkar. Bu nedir? Tabiri caizse bugünkü anlamıyla narsistik bir durumdur, psikozdur. Dolayısıyla iyiliğin farkına varmak, iyi olma durumlarının ister başkasından gelsin, ister tabiattan gelsin, isterse Cenab-ı Hak'tan gelsin. Bunun farkına varmak, ödeyip ödememeniz de ikinci bir derecedir. Yani ama ödeme durumunda olmanız sizin faziletinizi gösteriyor. Yani yapılan iyiliğe karşılık verebilme. Dolayısıyla bu farkındalığı kazanma durumu dahi teşekkür etme halidir. Hı hı. Ama bugünün insanı bırakınız bu halin bile farkında değil. İnsanların ya da bugünün ifadesiyle herkesin kendisine hizmet etmesini bekliyor. Bu bir psikoz anlamında narsistik psikoz ya da narsistik kültürdür. O yüzden de olup bitenin farkında olmak hiç önemli değil. İster kişiler arasında, isterse varoluş içinde ya da Cenab-ı Hak'la kendisine yapılanın iyi olduğunu fark ettiğiniz zaman teşekkür ediyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Yani biz doğarken zaten borçlu doğuyoruz hayata. Alacaklı değiliz. Bunların hiçbirisi bize herhangi bir şekilde alacak karşılığında verilmiyor. Tam tersi borçlu olarak veriliyor ve sizin bunu ödemeniz lazım. Bunun farkına varan insanlar tabiri caizse gerçekten iyi insanlar, şükreden insanlar oluyor. Mesela içinde yaşadığımız kültür ya da medeniyetle bizi biz yapan bu kültürdür. Bununla ödeşmemiz lazım. Bize bu imkanları veren topraklara, kültüre, medeniyete bir katkımızın olması, yani oldu ya da olmadı hiç önemli değil, ama bunun farkına varmak bile şükür için gereklidir. Ha bunu siz dilinizde, kalbinizle, davranışlarına ifade ediyorsanız daha üst bir kültürdür. O yüzden artık insanların olanaklar karşısında teşekkür etme bilinci kazanması lazım. Yani söz gelimi, size yer veriyorsa, yani geçerken herhangi bir kapıda, bu bir imkandır ve bunun farkına varmak lazım. Yani beraberce yaşadığımızın farkına varmak ve bu farkındalıkta bize yapılanın her daim bir iyilik olduğunu düşünmek lazım. Yoksa şükretmeye gerek yok, herkes görevini görüyor. Böyle bir dünya tabiri caizse mekanik bir dünyadır, robotik bir dünyadır.
Yani şimdi bir iyi bir şeyle karşılaşma ile ortaya çıkan bir tutum gibi konuşuluyor bazen şükür kavramı ile ilgili konuşurken. Ama siz az önce söylediğiniz şey beni doğrusu çok etkiledi. Yani biz dünyaya zaten bunun için geliyoruz dediniz ya. Mesela orayı biraz daha doğrusunu isterseniz konuşmak isterim. Sebebi de şu. İnsanın varlığı bizatihi bir şükür nesnesi veya onu gerçekleştirecekse, eğer onu sergileyecekse onun objesi tabii haline gelmiyor mu? Neden?
Çok doğru.
Çünkü böyle olduğunda o zaman ya hayatı kahırlarla geçen insanlar var. Şimdi bunlar neye şükredecekler o zaman? Sorusunu da sorabiliriz, tamam, değil mi hocam?
Tabii. Şöyle düşünelim o zaman. Dinin temel hedefi nedir? Din bizi asli olanla karşılaştırması. Yani din her daim nihai ilgilerimizin, nihai sorularımızla, söz gelimi böyle bir durumda hemen şunu sormalıyız. Ben bizatihi varlığımı kendimden mi alıyorum?
Evet. Ben ya da, işte buranın açıklanması gerektiğini düşünüyorum hocam. Biz mesele orada düğümleniyor çünkü.
Kendimizi bir şekilde irademizle inşa edebilir miyiz hususiyeti? Bu anlamda söz gelimi Cenab-ı Hak diyor ki dinin bir lütuf olduğunu ve varoluşta her şeyin bir lütuf olarak verildiğini söylüyor. Dolayısıyla varlığın, nimetin kaynağı bu anlamda Cenab-ı Hak. Şimdi bunlar eğer olumlu yönde geliyorsa şükür meselesidir. Ama gelmiyorsa demin ifade ettiğiniz sabır gösterilmesi ya da kötü hususlarsa bu noktada sabır gösterilmesi. Bu noktada da Cenab-ı Hak bizi şöyle bir mecraya yöneltiyor. Diyor ki verdiğim nimetlerle sizi bir şekilde çoğaltırım ya da cennete yakınlaştırırım. Meşakkatlerle de ya da kötü olaylarla da sabrettiğiniz takdirde sizi olgunlaştırırım. Dolayısıyla insan bu dünyada her iki yönden nimetlerin kendisine verilmesi yönünden şükretmesi ama meşakkatler ya da zorluklar karşısında da sabretmesi gerekiyor. Her ikisinde de kazanç var. Dolayısıyla müminin kazan kazan dediğimiz hiçbir zaman kaybetmeyeceği bir durum var. Ama tabii halini, duruşunu, sizin ifadenizle tutumunu korusun.
Şimdi hocam anladığım şu, böyle kavramları öğrenmeye başladığımız zaman onların bir anlam dünyası var ve biz o anlam dünyası içerisinde farklı kavramlarla bir arada düşünmek durumunda hissediyoruz kendimizi. Siz bize yeni bir zenginlikle dediniz ki şükür ve sabır bu anlamda bir arada düşünülmesi gereken konsept. Neden? Çünkü şükredeceğiniz durumlar var, sabredeceğiniz durumlar var. Ama ben sizin söylemenizden aslında şunu anlamıştım. Yani varlık öyle bir şey ki aslında her şey şükredilir bir durumdur. Yani sizin kötülük diye baktığınız veya başınıza geldiğinde o an size kötü gibi gelen şeyin de hangi iyiliğinize dokunacağını bilemediğiniz bir şey olup sonrasında iyi ki öyle olmuş yoksa böyle olurdu. Ne çok hayat durumları vardır yaşadığımız. Yani biz varlığın bu tarafını belki esasen görmeliyiz, görmeye çalışıyoruz.
Keşke o zaman, görebilsek.
Zaten orası biraz herhalde değil mi? Ontolojik eksik kalıyor eğitimimizde.
Çok doğru. Evet. Ontolojik anlamda bunu şöyle daha iyi ifade edebilirim.
Buyurun.
Niçin yokluk değil de varlık vardır?
İşte ne olur hocam bunu söyleyin.
Buna karşı üç tane cevap vardır. Birinci cevap varlık zorunluluktur. Antik Yunan'ın ya da Batı medeniyetinin cevabıdır. İkincisi varlık döngüselliktir. Uzak Doğu medeniyetlerinin cevabı. Oysa bizim cevabımız Semitik dinlerin, İslamiyet'in cevabı varlık bir nimettir. Dolayısıyla varoluşta ortaya çıkan her şey bir nimet olarak anlamalı. Evet. Burada belki felsefeciliğe sığınarak şunu ifade etmek isterim.
Buyurun.
Herakleitos şunu söylüyor bize. Diyor ki logos yani varoluş mükemmel bir şekilde işler. Dolayısıyla varlıkta hiçbir eksiklik yoktur. Varlık mükemmeldir. Peki insanlar niye bir şekilde eksik kötü ya da iyi kötü varlığın kendisine hizmet etmesini ister? Yani bu konuda işte bu bana niye yapıldı diyor. Varlık kendiliğinden güzeldir, mükemmeldir. Dolayısıyla siz bu bana niye yapıldı dediğiniz andan itibaren varlığın kendinize hizmet etmesini bekliyorsunuz, umuyorsunuz. Oysa varlık her ne ise o şekilde devam ediyor.
Evet.
Bu çerçevede düşündüğünüzde sabrınız, şükrünüz her halükarda o varlığın içinde bir anlam kazanıyor. O yüzden insan belki daha üst bir planda buna bakabildiği oranda olgunlaşmasını, kemalatını geliştiriyor.
Evet, yani bu ne varlığa sevinmek, ne yokluğa yerinmek.
Çok doğru.
Aslında hepsinin varlık anlamında aynı özden geldiklerini ve onu temsil ettiklerini düşünerek davranmak.
Yani bizim ifademizle lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmek.
Mesele bu değil mi hocam? Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer hocamızdı. Elektronik posta adresimiz ilahinizam@trt.net.tr. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz bize herhangi sorularınız olursa konuşmak istediğimiz konular içerisinde sizin ön plana çıkarmak istediğiniz konular olursa onları bu adrese yazmanızı bekliyoruz. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.